Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Milli Radyosu, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Türkçe yayınlarının tarihçesine baktığımızda 1947'ye kadar dayanıyor. Yani gerçekten bu kadar köklü, bu kadar eski bir geçmişe sahibiz. Peki radyomuzdan kimler geldi, kimler geçti, ne sesler, ne piyesler, ne programlar, ne eserler seslendirildi? Altın arşivimizde hala bizler ara sıra hatırlatıyoruz ama bir o kadar değerli bilgilerle bundan sonra da özel bir program başlatarak radyomuzdan sesler diyerek tarihçemizi canlı canlı dinleme fırsatımız olacak. Derken hemen ben Nadiye Ahmedova'ya merhaba demek istiyorum.
Merhaba.
Hoş geldiniz. 1947'ye dayanan geçmişimizin 1951-52 yılına geldik ve siz o zaman Sofya Radyosu'nun kapısını açtınız değil mi? Bir başlayabilir miyiz o yıllardan sevgili Nadiye abla?
Tabii başlayabiliriz. Çok uzaklarda kaldı bu yıllar ama yine de hafızamda, belleğimde kalmış yerleri vardır. Ben öyle diyebilirim ki geçen yüzyıldan kalma bir anmalık olarak konuşabilirim. Yani şimdi 87 yaşındayım. Gözlerim görüyor, dizlerim tutuyor. Şükürler olsun. Elimde kalem tutmaya devam ediyor. Buna tekrar tekrar şükrediyorum. Doğum yerim Târgoviște'nin Gagovo köyü. İlkokul köyde, liseyi Popovo kasabasında bitirdim. Yüksek öğrenimini de Sofya'nın Yüksek Bilimler Akademisi'nde yaptım. Şimdi emekliyim. Torunlarımın çocuklarına seviniyorum. 3. sınıf olan torunum Derin, Sofya okullarında matematik birincisi seçildi. İşte onların sevinci benim de sevincim oluyor.
Evet, o sevince şimdi bir de genç bir kız olarak ilk ayak attığınız Sofya Radyosu'ndaki o heyecanı, o yılları biraz anlatır mısınız bize?
Ben sanki bugün radyoya gelirken aynı o ilk günümü yaşadım zannediyorum. Heyecanlıydım. Acaba nasıl bulacağım radyoyu? Oysa radyo olduğu gibi yerinde ama o yerde başka insanlar var, başka kişiler var. O geçmiş insanları hatırladım. Buraya toplanmalarımızı, muhabbet etmelerimizi, tabii mikrofon önünde hepsini hayal ettim.
Kimler vardı tekrar o yıllarda? Yaşadım. Ne tür programlar yapıyordunuz?
Çok güzel. Haksever Hasan vardı. Sofya'da çalışan bütün demesem de birçok kişiyi topluyordu bu program. Mizah programıydı. Aynı zamanda mizah da veriliyordu radyodan. Sözcü arkadaşlarım vardı. Sabahat Hasanova. Çok iyi geçindiğimiz arkadaşlar. Şimdi de görüşüyoruz.
O yıllarda kimler acaba var?
Beyhan Nalbantuf.
Latif.
Latif Aliyev.
Evet.
Evet, o vardı.
Beraber program yapıyordunuz dediniz, bir isim saymıştınız.
Beraber program yaptığımız çok arkadaşlarımız vardı. Radyodan gelip geçenler, mesela Fuat Saliyev çok iyi bir arkadaşımızdı, Türkologtu.
Peki o haksever Hasan mı dediniz? O çok evet, sevilen bir şeydi. Hala mizah programı. Onu hatırlayanlar var. Neler içeriyordu
mizah
o programda?
Onu daha fazla bizim beraber oturduğumuz bir binada oturduğumuz Nevriye abla yönetiyordu.
Yıldız İbrahimova'nın annesi Nevriye abla.
Evet, evet.
Evet.
Yıldız'ın annesi. Çok iyi programlar yapıyordu gerçekten. Çok da seviliyordu. Radyoyu dinletiyorlardı. Aynı zamanda biz sözcüleri de dinletiyordu bu program.
Peki o zaman ne kadar yayın vardı süre olarak? Nerelerde yayınlanıyordu?
Bu yarım saatlik bir programdı önce. Özel olarak Türk bölgelerine yöneltiliyordu.
Sofya Radyosu adı altında.
Evet.
İşte günde kaç yayın vardı? Haber var mıydı?
Önce azdı, yalnız öğleyin yarım saat veriliyordu. Sonra başladık sabah yayınları, canlı programı yapmaya. Sabah öğleyin yazılıyordu. Akşamları da programımız vardı. Yarım saatlik falan. Ama daima programı yapıyorduk.
Hangi yıla kadar çalıştınız Nevri abla bu radyoda?
Radyoda emekliye ayrılana kadar çalıştım. Emekliye.
Ne tür programlar yaptınız? Tercümeler mi, reportajlar mı? Gittiniz mi böyle köylere,
reportaj,
kasabalara?
Evet, reportajlar şeye gidiyorduk. Ayrıca özel olarak mikrofon alıyorduk seslerini. Öğretmenlerle konuşuyorduk. Onların seslerini alıyorduk. Tabii çocuk programlarımız da vardı. Çocukları konuşturuyorduk. Büyüklerle de hasbihal ediyorduk. Çok ilginç programlar yapıyorduk.
Nasıl bir atmosfer vardı? O zaman hatırladığım kadarıyla veya anlattıkları kadarıyla Sofya Radyosu hani böyle bir neredeyse resmi bir kurum gibi insanlarımız açısından. Sofya Radyosu deyince yani akan sular durur öyle mi?
Gerçekten öyleydi. Ben sözcüydüm. Kayınvalidem Deli Orman'da yaşıyordu. Bana anlatıyordu, ben inanmıyordum. Siz konuşurken diyor, bütün o zaman radyolar az.
Radyo Toçka,
evet,
vardı.
Radyolar azmış. Radyoyu pencereye koyarlarmış. Bütün ahali sokaktan gelen birikiyormuş, orada dinliyorlarmış.
Oradan Radyo Sofya'yı dinliyor.
Radyoyu oradan dinliyorlarmış sesimizi işte. O da bana çok ilginç geliyordu. Gittikten sonra ahali birikiyordu etrafıma. Aa diyorlardı, gerçekten aynı ses. Hatta başka bir olay söyleyeyim. Evet. Otobüste köye doğru giderken, Deli Orman'ın Vladimirovski köyündendi beyim. Giderken bazen kalkıp bir şeyler söylüyordum beyime. Susun diyorlar, Akhmedova konuşuyor, işte Akhmedova karşımızda.
Ay ne kadar güzel tabii ki.
Çok.
Demek ki insanlar açısından neredeyse bir yıldız gibi.
Evet.
Bir de o dönemden çok güzel piyesler var. Biz onların çoğunu hala koruyoruz. O piyesleri nasıl yazıyorsunuz? Biraz o atmosfere bizi sürükleyebilir misiniz?
Özel olarak piyeslere Melekber sorumluydu. Melekber yapıyordu programları.
Ali Dervişef de o zaman
Dervişef de
yapıyor.
Evet, Ali Dervişef de, Melekber de, ikisi de Melekber de yapıyordu. Her ikisi bu Haksever Hasan'ı yönetiyorlardı. O da bütün yanlışlıkları falan göze alıp ahaliye sunuyordu. Çok milleti korkutmuştuk belki de bu programla. Aman Haksever Hasan geliyor deyip titriyorlardı.
Peki şunu da sormadan edemeyeceğim. O zaman öyle veya böyle hani totaliter dönem dediğimiz sosyalizm döneminde parti her şeyi çok kontrol altında tutan bir rejimde nasıl yapıyordunuz? Kendinizi nasıl ifade ediyordunuz?
Öyle bir kontrol sezilmiyordu bizim programlarda. Hiç sezilmiyordu. Yani, biz sanki yaptığımız işi yapıyorduk, bugünkü yapacağımız gibi.
Fazla sansür yoktu diyorsunuz.
Yok.
Bu çok ilginç aslında.
Yok, hiç sansür yoktu.
Veya o belki sadece işte 83-84 döneminden 89'a kadar devam eden bir tabii öyle bir rejim.
Herhalde öyle bir rejimmiş ama hiç kimse bize bu şeyi, konuyu almayacaksınız, bunu yazmayacaksınız demedi.
Peki haberlere baktığımızda haber bültenlerinde özellikle hangi konulara ağırlık veriyordunuz?
Ayrıca redaktörümüz vardı. Haberleri yapan bir redaktör. O hazırlıyordu haberleri. Redaktör gelip okuyordu yahut da bize havale ediyorlardı. Biz de hazır haberleri alıp mikrofon karşısında okuyorduk.
O zaman neydi bu ana dilinde yapılan yayınların önemi? İnsanlar tabii malum hele de kırsal kesimde o zaman fazla belki de Bulgarca'yı yeni yeni öğreniyorlar.
Herhalde öyle bir şey vardı çünkü program çok dinleniyordu. Türkçe dedikten sonra o zaman radyolarda azdı. hemen mahalleye bir radyo olan yere toplanıyor, bitişiyor, birikiyorlardı.
Acaba bugün Sofya Radyosu ne diyecek?
Evet, inşallah hatırlarlar o günleri.
Tabii, peki müzik alanında ne diyebilirsiniz? O zamanlar yine böyle çok güzel müzikler yazılmış, çok güzel şarkılar, türküler, sanatçılardan bahsedebilir misiniz?
Sanatçıları ayrıca programımız vardı, bir kişimiz vardı mesela Melek Bey, Ali Dervişev, onlar gidip buluyorlardı.
Dimitar Dinev var, Amerika belki biraz daha eski dönem, evet, daha yeni dönemde.
Evet, Ali Dervişev vardı, Dimitar Dinev, onlar buluyorlardı. Sonra başka bir şey, ahali birbirinden bir şey duyduktan sonra hemen haberini alıp geliyorlardı radyoya, şarkı söylemeye falan. Ayrıca gelip bizi görmek de istiyorlardı. Kimler konuşuyor radyoda, görelim.
Belki de köyden böyle, hani şimdi de oluyor işte, güzel, evet, terlikler örüp ne bileyim yani elmasını, harmudunu koyup Sofya'ya size böyle, evet, ikramda da bulunarak.
Evet, öyle doğru. Fasulyesini bir çantaya koyup geliyor, sizi görmeye geldim, çok seviyorum sizin sesini, sizi daima dinliyorum. Konuşanlar çoktu ama millet doğrudan doğruya gönlünü döküyordu bu sözlerle. İnanıyorduk, inanıyorduk.
O yıllarda böyle tanıştığınız sanatçılardan oldum işte, mesela rahmetli Kadriye Latif olsun, diğerleri, daha sonra beraber belki çalıştınız Osman Azizov'la.
Evet, Osman
şairlerimizle.
Evet, Osman Azizov'la beraber çalışıyorduk, mikrofonda beraber okuyorduk yazıları, haberleri, hatta çok iyi arkadaşlıklarımız vardı. Beyhan Nalbantov, Mustafa Göç.
Evet, onu da böyle rahmetle anıyoruz. Mürgen Baharova'nın babası.
Evet.
Eşi Kerime Göç de yine burada. Bu defa da mektuplardan sorumluydu.
Evet, Kerime Göç, onunla da beraber çalıştık. Ona çok çok selamlar gönderiyorum Razgat'a.
Ostrovo'ya.
Ostrovo'ya, evet.
Peki mektuplar dedik. Mektup alıyor muydunuz?
Çok mektup alıyorduk. Biliyor musunuz? Özel olarak iş adlarımızı duymuşlar, adlarımıza hitap ediyorlardı, mektup yazıyorlardı, çok mektup alıyorduk. O mektuplara da ayrıca sorumlumuz vardı. Haftada bir mektupları gözden geçirme programı vardı.
Yani şimdi İlginçti. Olduğu gibi acısıyla tatlısıyla mektuplarınız diye, evet, bir programımız da var bizim
var
şu an.
Var, sizin de buradan dinlenmiyor değil mi program? Dinlediğim yok. Maalesef, ama evet, her vakit böyle bir program yapıyorduk, haftada bir defa.
Yani çok mektup geliyordu diyorsunuz.
Çok mektup geliyordu. Çok.
Peki böyle hiç unutamayacağınız bir anınız olur mu, ne bileyim yani programda böyle bir gaf olur canlı yayındayken veya arkadaşlarınız arasında böyle sohbetler, şakalaşmalar vesaire derken?
Canlı yayında, o zamana kadar canlı yayın yoktu. Sonra haber okumaya çıkıyorduk canlı programlara. Sıkılıyorduk canlı programda.
Öyledir.
Çok
öyledir.
Sıkılıyorduk programda. Hatta bazen sesimiz bile titriyordu programda. Durduruyorlardı programı, sakinleş biraz da öyle devam et falan gibilerden. Ama insan alışıyor giderek.
Radyo size neyi kazandırdı Nadia Ahmet?
Radyo bana disiplini kazandırdı. Çok disiplini. Bugün de hayatımda disiplinliyim. Çocuklarımı da, torunlarımın torunlarını da disipline alıştırmakla meşgulüm. Çok disiplin. Her bakımda disiplin istiyor radyo.
Nadia Ahmedova ile ilk defasında radyoyu konuşuyoruz ama burada sizi özellikle tanıyanlar, benim de tanıma, bizim de ilk tanışmamız çocuk kitaplarına dayanıyor. Birbirinden güzel, özel çocuk kitapları yazıyorsunuz. Elleri öpülesi güzel bir insan ve çocuklara hitap ediyorsunuz. Bundan bahsedelim biraz, kitaplarınızdan, çocuklara, evet, olan sevginizden.
Ben radyodayken başladım hikaye yazmaya, öykü yazmaya. Öykülerimi de 64'te bir kitaba döktüm. Mavi Kordeli'li Güvercin kitabında, o ilk kitabımdı.
Sen çok... şimdi ben hatırladım, biliyor musunuz benim... Bu sizin kitap mıydı? Hala gözlerimin önünde rahmetli babam Hakkı Sabriyev böyle kitaplığında duruyordu ve ilk okuduğum Türkçe kitaptır bu, Mavi Kurdelalı,
evet,
Güvercin.
O benim ilk kitabım.
Şimdi işte ben de çok heyecanlandım. Çıktım. Gerçekten ciddi söylüyorum size.
Evet. O zaten ilk yazdığım hikayeler bu kitapta. Bu kitaba döktüm hepsini de. Ondan sonra gençtik değil mi? Güldali adında bir gençler için bir kitap çıkardım. Onu gençlere hitap ettim. Evet. Sonra Solmayan Karanfil geldi 64'te. Solmayan Karanfil. Nur Taneleri takip etti onu 2002'de.
Evet, o biraz daha yeni.
İftar Lokmaları 2015'te. Orada bir dönem var. Totaliter dönemi. O zaman bir şey vardı. Sınırlandırma vardı.
Tabii sansürler, dizi boyu yasaklar.
Olduğu gibi evet. Hı-hı. Sonra Nur Taneleri. Nur Taneleri'nden sonra İftar Lokmaları geldi. Cennet Bahçesi. Üstelik Türk mutfağı da çıkardım. Türk mutfağı kitabı ne de olmuş olsa biz ev hanımlarıyız.
Evet.
Bütün topladığım, yaptığım aşıları.
Yanılmıyorsam böyle Hidayet Türkmen'le beraber birazcık evet. da onunla ikiniz. Evet. O da çok güzel. Peki ne kadar güzel kitaplar. Hele de şimdi yine çıkarmışsın Cennet Bahçesi adlı bu kitabı. Kimlere veriyorsunuz? Nerelere sağlıyorsunuz?
Siz biliyor musunuz? Bu en acıklı bir
evet,
yön.
Özellikle soruyorum.
Bu kitabı satacak bir merkez yok. Dağıtacak bir merkez yok. Hiç kimse ilgilenmiyor. Sen yazmışsın, çıkarmışsın, çıkarıp bekliyorum. Eş dost gelsin, onlar vasıtasıyla yolluyorum kütüphanelere. Falan.
İşte bu da çok acıklı.
Çok acıklı gerçekten.
Bazen hani çok böyle avaz avaz bağırıyorlar işte Bulgaristan'da ana dili eğitimi var mı yok mu, ama ben özellikle de ailelerin de hani toplumun da devletten ziyade bizim suçlu olduğumuz kanısındayım ve siz de bunu mesela doğruluyorsunuz şu an.
Tabii.
Yani şöyle söyleyelim mi? Yarım asır sonra tekrar bu mikrofonlar karşısındasınız.
Evet.
Duygularınızı alabilir miyim? Dinleyicilerimize böyle sonunda evet. mesajınız nedir?
Hep bir de bunu ilk defa radyoya gelmişim gibi hissediyorum. Aynı heyecandan sesimin titrediğini hissediyorum. İlk geldiğim zamanlarda da aynısıydı. Şimdi de aynısı. Bir değişme olmamış. İnsan değişmiyor. Ne kadar da yaşlansa o hisleri, o sevgiyi, o heyecanı yaşıyor.
Aynı şeyi dinleyicilerimize de dileyebiliriz. Yani o sevgiyi, o güzelliği içinizde yaşatın ve belki de o çocukluğu ve heyecanı da asla kaybetmeyin.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.